Ayrım 5. Mutlu Ölüm, Albert Camus. Sayfa 63. 5. Bölüm. O pazar akşamı evine dönerken Merson'un bütün düşüncesi Zagreus'a yönelikti. Odasına girmeden önce fıçıcı Cordana'nın odasından gelen inlemeleri işitti. Kapıyı çaldı, yanıt alamadı. Yakınmalar sürüyordu. Duraksamadan içeri girdi. Fıçıcı tortop olup yatağına uzanmış, taşkın çocuk hıçkırıklarıyla ağlıyordu. Ayaklarının ucunda yaşlı bir kadının fotoğrafı vardı. Büyük bir çaba harcayarak, "Öldü," dedi Merso'ya. Doğruydu ama bundan çok zaman önce olmuştu bu. Sağır, yarı dilsiz, kötü ve kaba bir adamdı Cordona. O zamana kadar kız kardeşiyle yaşamıştı. Ama onun kötülük ve zorbalığından bıktığı için çocuklarının yanına sığınmıştı kadın. O da yalnız kalmıştı. İlk kez ev işlerini yapmak, yemeğini hazırlamak zorunda kalan bir adamın şaşkınlığı, ne yapacağını bilmezliği içindeydi. Kız kardeşi bir gün sokakta karşılaştıklarında Merso'ya aralarındaki kavgaları anlatmıştı. Cordona 30 yaşında, ufak tefek, yakışıklıca bir adamdı. Çocukluğundan bu yana annesiyle yaşamıştı. Kendisine daha çok boş inançlara dayanan, kimi korkular duyuran tek insan oydu. Onu yontulmamış ruhuyla, yani aynı anda kabalık ve coşkunlukla sevmişti. Sevgisini de en iyi biçimde büyük çabalar harcayıp papazlar ve kilise üstüne en kötü sözleri söyleyerek, yaşlı kadını kızdırarak ortaya koyardı. Uzun süre annesiyle birlikte kaldıysa bu aynı zamanda hiçbir kadında ciddi bir bağlanma duygusu uyandırmadığındandı. Seyrek serüvenler ya da genel evler onun kendisini bir erkek olarak görmesine yeterli oluyordu yine de. Annesi öldü. O günden sonra kız kardeşiyle yaşadı. Mersault onlara oturdukları odayı kiraya vermişti. İkisi kendi başlarına sıkıntı çekerler, uzun, kirli ve siyah bir yaşamı sürüklerlerdi. Birlikte güçlükle konuşabilirlerdi. Bu yüzden tek sözcük konuşmadan günler geçirdikleri olurdu. Ama gitmişti kız kardeşi. Yakınmayacak, ondan geriye dönmesini istemeyecek kadar gururluydu. Yalnız yaşardı o da. Sabahları lokantada, akşamları domuz etinden hazırlanmış yiyeceklerle evde yerdi yemeğini. Çamaşırını ve kocaman mavi iş tulumlarını kendi yıkardı. Ama odasını kirpas içinde yapış yapış bırakırdı. Yine de başlangıçta pazarları, kimi kez eline bir paçavra alır ve odanın içini biraz da olsa düzene koymaya çalışırdı. Ama erkeklere özgü bönlükler, söz gelimi, daha dün süslü püslü olan şöminenin üzerindeki bir tencere, her şeyin gelişi güzel durduğu bir bırakılmışlığı sergilerdi. Onun düzene koymak dediği, düzensizliği gizlemek, ortalıkta sürüklenen şeyleri yastıkların arkasına saklamak ya da en olmayacak eşyaları büfenin üzerine dizmekten ibaretti. Zaten sonunda yorgun düşmüştü. Yatağını bile yapmaz ve köpeğiyle birlikte kirli, pis kokulu örtülerin üzerinde yatardı. Kız kardeşi Merso'ya, "Kahvelerde aldırmaz görünüyor ama ev sahibi kadın bana çamaşırlarını yıkarken ağladığını söyledi," demişti. Şu bir gerçekti ki ne kadar katılaşmış olursa olsun bu adamı da kimi zaman bir yılgı kaplıyor ve ona bırakılmışlığının boyutunu gösteriyordu. Elbette ki acıdığı için onunla yaşadığını söylüyordu kız kardeşi Merso'ya. Ama Cordona ona sevdiği adamı görmesini yasaklıyordu. Oysa onların yaşında artık bunun büyük bir önemi yoktu. Evli bir adamdı sevdiği. Kendisine banliyölerin bahçelerinden derlediği çiçekler, fuardan kazandığı portakallar, likörler getirirdi. Yakışıklı değildi kuşkusuz. Ama güzellik salatayla yenmezdi ve üstelik adam öyle iyi biriydi ki. O ona, o da ona değer veriyordu. Bunun dışında bir şey midir aşk? Kadın çamaşırını yıkıyor, onu temiz tutmaya çalışıyordu. Adamın üçgen katlanmış ve boynuna bağlanmış mendiller taşıma alışkanlığı vardı. Kadın ona bembeyaz mendiller hazırlıyordu ve bu onun sevinçlerinden biriydi. Ama diğeri, erkek kardeşi, onun dostunu eve almasını istemiyordu. Onu gizlice görmesi gerekiyordu. Bir kez eve aldı, gürültü patırtı koptu. Üç köşe katlanmış mendil, adamın gidişinden sonra odanın pis bir köşesinde kalmış ve kadın da oğlunun evine sığınmıştı. Mersault, gözlerinin önünde uzanan iğrenç odanın karşısında bu mendili düşünüyordu. O zaman yine de fıçıcının yapayalnız kalmasına acımıştı Mersault. Fıçıcı ise Merso'ya bir evlilik olasılığından söz etmişti. Kendisinden yaşlı bir kadın söz konusuydu. Genç ve güçlü okşamaların umuduyla isteklenmişti kuşkusuz kadın. Ve bunlara evlenmeden önce kavuştu. Bir süre sonra kadını çok yaşlı bulduğunu söyleyen aşığı tasarısından caydı. Ve mahalledeki bu küçük evde yalnız başına kaldı. Pislik yavaş yavaş çevresini sardı, kuşattı. Yatağına dek ulaştı. Sonra içinden çıkılmaz biçimde egemenliği altına aldı onu. Ev aşırı kirliydi. Evinden hoşlanmayan zavallı bir adam için daha içine girilebilir, zengin, aydınlık ve sürekli güler yüzlü olan bir başka ev vardır. Kahve. Bu mahalledeki kahvelerse özellikle cıvıl cıvıldı. Orada yalnızlık ürküsü ve onun belirsiz özlemlerine karşı son sığınak olan bir sürünün sıcaklığı egemendi. Dilsiz adam oraya yerleşti. Mersault her akşam onu orada görürdü. O akşamlar sayesinde dönüş anını olabildiğince geciktirirdi. O zamanlarda insanlar arasındaki yerini yeniden elde ederdi. O akşam kuşkusuz kahveler yetmemişti. Evine dönerek o fotoğrafı çıkarmak zorunda kalmış ve onunla ölü geçmişin anılarını canlandırmıştı. Sevdiği, takılıp kızdırdığı kadını yeniden bulmuştu. İğrenç odada, yaşamının yararsızlığı karşısında yapayalnız, son güçlerini derleyip toplayarak geçmişinin, bir zamanki mutluluğunun bilincine varmıştı. En azından ona inanmak gerekirdi. Ağlamaya koyulduğuna göre, o geçmişle şimdiki zavallılığının birleşmesinden tanrısal bir ışık fışkırmıştı. Yaşamın kaba görüntüleri karşısında bulduğu her seferinde olduğu gibi, Mersault kendini güçsüz hissediyor ve bu hayvani acıya saygı duyuyordu. Kirli, kırış kırış örtülerin üzerine oturdu. Elini kordonanın omzuna koydu. Önünde, masanın muşamba örtüsü üzerinde, düzensiz biçimde bir gaz lambası, bir şişe şarap, ekmek kırıntıları, bir parça peynir ve bir araç gereç kutusu vardı. Tavanda örümcek ağları. Annesinin ölümünden sonra bu odaya hiç girmemiş olan Mersault, bu adamın içinde yaşadığı alanı kaplayan pisliği ve yapış yapış yoksulluğu ölçüp biçiyordu gözleriyle. Avluya bakan pencere kapalıydı. Öteki yarı açık. Minyatür kart dizileriyle çevrili bir askıda duran gaz lambası, yuvarlak, dingin ışığını, masanın, Mersault'la Cordona'nın ayaklarının, onların karşısında yükselen duvarın, biraz berisindeki bir sandalyenin üzerine saçıyordu. Bu arada Cordona, fotoğrafı ellerine almış hala bakıyor, öpüyor ve cılız bir sesle, ''Zavallı annem'' diyordu. Ama böyle acıdığı kendisiydi. Kadın, Mersault'un çok iyi bildiği, kentin diğer ucundaki iğrenç mezarlığa gömülmüştü. Gitmek istedi Mersault. Sözlerinin anlaşılabilmesi için hecelerin üzerine basa basa konuştu. Böyle yapmamalısın. İşsizim artık dedi öteki zorlukla. Fotoğrafı uzatarak kesik kesik. Onu seviyorum dedi. Mersault bunu beni seviyor diye çevirdi. Öldü. Mersault bundan şunu anladı. Ben yalnızım. Ona doğum günü için şu küçük fıçıyı yapmıştım. Şöminenin üzerinde bakır halkalar ve parlayan bir musluk eklenmiş, ağaçtan cilalı küçük bir fıçı vardı. Mersault adamın omzunu bıraktı. Cordona kirpas içindeki yastıkların üzerine düştü. Yatağın altından derin bir soluk alış ve tiksindirici bir koku yükseldi. Böğürlerini çukurlaştırarak köpek çıktı, usul usul. Uzun kulaklı, parlak gözlü başını Mersault'un dizlerine koydu. Merso küçük fıçıya bakıyordu. Bu adamın parmaklarının altındaki köpeğin sıcaklığıyla güçlükle soluk aldığı iğrenç odada uzun zamandır ilk kez içinde bir deniz gibi yükselen umutsuzluğun üzerine gözlerini kapadı. Mutsuzluğun ve yalnızlığın karşısında yüreği hayır diyordu bugün. Kendini sarıp sarmalayan büyük üzüntüyle Merso başkaldırısının içindeki tek gerçek ve arta kalanınsa yoksullukla gönül hoşluğu olduğunu hissediyordu. Dün penceresinin altında yaşamış olan sokak, bugün halen gürültülerle dolup taşıyordu. Terasın altındaki bahçelerden bir ot kokusu yükseliyordu. Mersault, Cordona'ya bir sigara verdi ve sigaralarını konuşmaksızın içtiler. Son tramvaylar geçti. Onlarla birlikte insanların ve ışıkların hala cıvıl cıvıl olan anıları. Cordona uyudu ve hemen az sonra gözyaşlarına boğulmuş burnuyla horlamaya koyuldu. Merso'nun ayaklarının ucunda bir yumak gibi tortop olmuş olan köpek kimi zaman kımıldıyor ve düşlerinin etkisiyle inliyordu. Her devinişinde kokusu Merso'ya doğru yükseliyordu. Ona gelince duvara dayanmış, yüreğindeki yaşamın başkaldırısını bastırmaya çalışıyordu. Lamba tütüyor, Mersault uyukluyordu. Gözleri şarap şişesine dikilmiş olarak uyandı. Büyük bir çabayla ayağa kalktı, dipteki pencereye gitti ve kıpırtısız dikilmeye başladı. Gecenin yüreğinden kendisine doğru çağrılar ve sessizlikler yükseliyordu. Burada uyuklayan dünyanın sınırlarında bir gemi uzun uzun insanları yola çıkmaya ve yeni başlangıçlara çağırdı. Ertesi gün Mersault, Zagreus'u öldürüyor, evine dönüyor ve bütün bir öğleden sonra uyuyordu. Ateş içinde uyanıyordu ve akşam sürekli yattığı için getirttiği doktor gribe yakalandığını teşhis etti. Hastalanma haberi üzerine bürosundan gelen bir görevli onun izin dilekçesini götürdü. Birkaç gün sonunda da her şey yoluna girmişti. Bir yazı, bir soruşturma. Her şey Zagreus'un davranışını doğruluyordu. Marte, Merso'yu görmeye geldi ve iç çekerek, "Öyle bir gün geliyor ki insan olması gerektiği yerde olmak istiyor. Ama kimi kez yaşamak için intihar etmekten daha çok cesaret gerekiyor," dedi. Bir hafta sonra Mersault, Marsilya'ya gitmek üzere gemiye biniyordu. Herkesin gözünde Fransa'ya dinlenmeye gidiyordu. Marte, Lyon'dan gönderilmiş bir ilişki kesme mektubu aldı ve onun yalnızca gururu kırıldı. Mersault aynı zamanda Orta Avrupa'dan kendisine olağanüstü bir iş önerisinde bulunulduğunu bildiriyordu. Marte, postrestant aracılığıyla ona acısını bildirdi. Bu mektup, Lyon'a gelişinin ertesi günü ateşi birdenbire şiddetle yükselen ve Praga gitmek için bir trene atlayan Merso'ya hiçbir zaman ulaşmadı. Oysa Marte ona, Zagreus'un günlerce morgda kaldıktan sonra gömüldüğünü ve gövdesinin tapuda yerleştirilmesi için çok sayıda yastık gerektiğini bildirmişti. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.